Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Haşr suresinin son 3 ayetini ele alalım demiştik. Fakat bunun üzerindeki farklı rivayetler ve farklı düşünceler dolayısıyla 21. ayetinden biz başlamıştık. Estaizu billah. Lev enzelna hazel Kur'ane diye başlayan ayeti kerimeden biz de başlamıştık ve bu ayeti bu ayet üzerinde hususen hasbihal ederek tefekkür kısmına hocamla birlikte değinmiştik. İnşallah bu haftaki bugünkü programımızda da Haşr suresinin 22. ayetinden yani Estaizu billah Huvallahüllezi diye başlayan ayeti kerimeden başlayıp inşallah devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin. Hocam geçen haftanın kısaca özetini böyle yaptıktan sonra arzu ederseniz kaldığımız yerden bu şekilde devam edebiliriz. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi bu Haşr suresi daha ziyade sabah namaz son kısmı sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra okunuyor. Bununla ilgili Efendimizin rivayetleri var. Onun için lafzına da kıymetli dinleyicilerimizin aşina olduğunu bildiğimiz bir sure. Tabi bazen hoca efendiler Huvallahüllezî diye bu 22. ayetten bazen de biraz yukarıdan Lev enzelnâ hazel Kur'ane hatta bazen daha da yukarıdan okuyorlar. Zaten biz bu programda herkesin kulağının aşina olduğu, ezbere bildiği hatta sureleri, ayetleri anlamaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'le yakınlığımız, ünsiyetimiz artsın diye böyle bir yol seçtik. İşte bu seçtiğimiz ayetlere de dikkat edilirse, yani Kur'an-ı Kerim'de bu fazileti daha fazla olan, faziletiyle ilgili peygamberimizden de pek çok rivayetler gelen bu ayetler veya surelere dikkat edersek, tabi Kur'an-ı Kerim'in hepsi faziletlidir. Allah'ın kelamı olması bakımından. Ama bu bazı ayetler konusu itibariyle de o ayete daha fazla bir fazilet getiriyor. Mesela Firavun'dan bahseden bir ayetle, işte bu mesela Haşr suresinin son ayetlerinde Allah Teala anlatılıyor. Bu ayetin fazileti aynı değil. Bir Kur'an olmak bakımından fazileti var. Bir de buna ilaveten Allah'ı, onun birliğini, tevhidini, bazı sıfatlarını anlattığı, Cenab-ı Hakk'ı bize tanıttığı için ayrıca bir fazilet kazanmış oluyor. Onun isimlerini, fiillerini, sıfatlarını tanıttığı için. Evet, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman 22. ayet-i kerimeye ayet-el kürsinin başına benziyor. Allahu la ilahe illa hu el hay el kayyum. Burada da huvallahüllezî la ilahe illa hu diye başlıyor. Ardından Allah'ın bazı isim ve sıfatları Cenab-ı Hakk'ın zikrediliyor bu ayet-i kerimelerde. Evet, ayet-i kerimeye bakacak olursak meal olarak huvallahüllezî la ilahe illa hu. O Allah ki, o öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade, gaybı da şehadeti de, görülmeyeni de, görüleni de bilendir. Huvarrahmanurrahim, o Rahmandır, Rahim'dir, esirgeyendir, merhametlidir, bağışlayandır şeklinde meali verilebilir. Tabii biraz kelimelere böyle tek tek bakacak olursak, manalarına bakacak olursak, bu ayeti kerime bir zamirle başlıyor. Hüve zamiri, o diyoruz. Ama tabii Türkçe'de o dediğimiz zaman, müzekker müennes, yani dişi erkek ayrımı yok Türkçe'de, ama Arapça'da böyle bir ayrım var. Hüve aslında normalde erkek tekil şahıs için kullanıldığı gibi genel olarak aynı zamanda bir erkeklik dişilik düşünmeden o manasına da kullanılır. Çünkü Cenab-ı Hak için haşa böyle bir şey düşünmek mümkün değildir. Efendim, dolayısıyla burada kastedilen o ile kastedilen Allah'tır. Allah o Allah'tır ki efendim ondan başka ilah yoktur manasındadır. La ilahe illahu kelime-i tevhidin işte la nefi içindir. Yani nefi cins, ilah cinsinden, ilah olarak tanınan ki hak olarak bir tek ilah vardır, Allah vardır. Ama onun dışında insanların ilah zannettikleri, mabut zannettikleri ne varsa hiçbiri gerçek manada ilah değildir. İllahu ancak Allah gerçek manada ilahtır. İlah olarak sadece Allah vardır demektir. Onun için buradaki tabii la ilahe derken müfessirler burada bunun içinde Allah da bir ilahtır ama bu dahil midir değil midir? Bu la ilahe derken bu konuda da farklı görüşler serdetmişlerdir ama yani burada ilah olarak kabul edilen özellikle batıl olan bütün mabutlar hepsi yok sayılmıştır. Sadece ilah olarak tek Allah'ın var olduğu gerçek manada efendim ibadete layık olanın o olduğu kastedilmiştir. İlahtan maksat aslında gerçekten ibadete layık olan ilah eğer kastedilirse bu sadece Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun dışındakilerin hepsi bu şekilde nefyedilmiş. İlah cinsinden olan veya zannedilen ne varsa hepsi yok sayılmış. Sonra illallah ile Allah ispat edilmiştir. Tabii yani her ne kadar bu la ilahe diye başlıyorsa yani nefi ile yok saymakla başlıyorsa da bu kelime aslında esas maksat bu kelime la bütünü olarak bakıldığımız zaman ispattır. Yani mesela senden başka benim kardeşim yok. İşte senden başka benim yardımcım yok demek gibi yani sen Allah'ın ilahlığını ispat etmek, gerçek mabut olduğunu ispat etmek gibi bir mana ifade etmektedir. Tabii hu zamiri veya hüve isimdir aslında, zamirdir bu zamir. Ama tabii tevhid ehline göre, marifet ehline göre bunu bir zikir, bir zat ismi kabul etmişlerdir. Ve efendim zikir olarak da bu kelimeyi kullanmışlardır. Onlar hu dedikleri zaman, yani dervişler, sufiler hu diye zikrettikleri zaman onların kalplerinde Allah'tan başkasına bu zamir ait değildir. Sadece Allah'ı düşünerek, onu kastederek, onu anarak bunu söylerler. Nitekim işte bakın bu ayette de hu, huvallah, o Allah ki derken başta da zamirin merci'i, rücu ettiği yer, döndüğü yer sadece Allah'tır. La ilahe illa hu, bak yine sonunda da ondan başka ilah yoktur. İşte bu manada o yani hu hu derken sadece bu zamir ile bunu zikrettikleri zaman Allah'ı kastetmiş olurlar, onu kastederler. Ebu Bekir Razi diye bir zatın Esma-i Hüsna şerhi var. Efendim bu tasavvuf ehline göre diyor bu zamir hu zamiri ile Allah'ın kastedildiğini ve bu şekilde Allah'ı zikrederek onun sırlarına erdiklerini ifade ediyor. İmam Gazali vardır, meşhur İhya sahibi, herkesçe bilinen bir zat ama bir de onun kardeşi Ahmet Gazali Hazretleri var. O diyor ki bu kelime-i tevhidin sırlarıyla ilgili olarak kalplerin diyor açılması yani manen kalbin fethi la ilahe illallah zikriyledir. Ruhun açılması, ruh efendim hazinesinin, ruh hazinesinin kilidinin açılması Allah ismiyledir. Sırların açılması hu kelimesiyledir. Hu zamiriyledir, hu zikriyledir. İşte, la ilahe illallah kelimesi kalplerin azığıdır. Yani nasıl ki bedenimizin gıdaya ihtiyacı var, la ilahe illallah zikri de kalplerin gıdasıdır. Allah ismi ruhların azığıdır. Hu ismi, hu zikri de Allah kastedilerek zikredildiği zaman sırların diyor azığıdır. Böyle olunca la ilahe illallah kelime-i tevhidi bir bakıma kalplerin mıknatısı ve cazibesidir. Allah kelamı ruhların mıknatısıdır. Yani ruhları Allah'a doğru cezbeder. Hu da sırların cazibesi ve mıknatısıdır diye böyle bir güzel yorumda bulunuyor, izahta bulunuyor. Tabii şöyle bir hikaye de var. Meşayihten birisinin anlattığına göre diyor efendim bir genç, bir delikanlı bir kimseyle karşılaştım. Kendisine adın nedir dedim. Hu dedi diyor. Kimsin dedim. Hu dedi diyor. Nereden geliyorsun? Hu dedi. Efendim bu hu sözüyle kimi kastediyorsun diye sordum. Yine hu dedi diyor. Ona ne sorduysam hu diye cevap verdi. Yani tamamen efendim Allah'ta fani olmuş, kendini unutmuş bir halde olduğunu böyle bir hikayeyle anlatıyor. Aslında benzer bir hikaye Leyla Mecnun hikayesinde de vardır. Yani Leyla Mecnun hikayeleri aslında bizi hakikate ulaştırmak için bir vesile olarak da kullanılmıştır. Aynı hikaye Mecnun için de vardır. İşte Mecnun'a soruyorlar, işte nereden geliyorsun? Leyla diyor. Nereye gidiyorsun? Leyla. Adın ne? Leyla. Deli misin diyorlar. Leyla. Akıllı mısın diyorlar. Yani ne deseler Leyla diyor. Yani Leyla da tamamen fani olmuş. Aslında bu tür hikayeler de bir bakıma mecazdan hakikate geçmek içindir. Yani dünyevi aşktan, mecazi aşktan ilahi aşka doğru insanı yöneltebilmek içindir. Bildiğinden bilmediğine doğru onu sevk etmek içindir. Onun için derler ki Arapçada el mecaz kantaratul hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. İşte bu mecazi şeylerden hakikate doğru, mecazi sevgilerden ilahi sevgilere, muhabbete doğru insanı ulaştırmak için bu tür hikayeler de anlatılmıştır. Aynı şey demek ki böyle bir derviş hikayesi olarak da efendim nakledilmiş. Tabii la ilahe illallah zikri bazı tasavvufi yollarda bu zikir kelimeleri, lafızları nefsin mertebeleriyle de ilişkilendirilmiştir. Özellikle hani manevi yollar, tarikatlar iki kısma ayrılır genel itibariyle, usulleri itibariyle. Bir nefsani tarikatlar, bir de ruhani tarikatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle nefsani tarikatlar dediğimiz manevi yollarda işte nefsi terbiye etmek, nefsin hevasını, kötü duygularını, düşüncelerini bastırıp efendim ruhun yücelmesini, yükselmesini sağlamak gibi bir gaye güdülür. Onun için bu nefsin mertebelerine göre zikirler vardır. Mesela emmare dediğimiz nefis, heva ve hevesine uyan, şeytanın yolunda giden, kendi süfli arzuları peşinde giden bir nefistir. Sürekli ona kötülüğü emreder. Emmaratun bisu. Onun için çok aşırı kötülüklere dalmış bir nefistir. İşte bu nefsani tarikatlarda halvetilik gibi, celvetilik gibi vesaire bu nefsi terbiye etmeyi öne alan tarikatlarda demek ki bu nefis mertebesinde en başta la ilahe illallah zikriyle başlanır. Tevhid zikriyle başlanır. İkinci mertebede işte artık yaptığı kusurlardan pişmanlık duyar, kaçırdığı bir takım iyilikleri, güzellikleri düşünüp efendim onları telafi etme arayışına girerse nefis, yaptıklarından dolayı kendisini kınamaya başlarsa işte o nefse nefsi levvame denir. Artık levvame mertebesinde olan nefsin zikri Allah zikridir, Allah ismidir. Dolayısıyla bu ikinci mertebedeki salikin bulunduğu daireye kalp dairesi denir nefsani tarikatlarda. Tabii nefis itminana ererse, huzura ererse, taatte karar kılarsa, ibadetlerden zevk lezzet alır hale gelirse, Allah'ın sevgisiyle işte onun emirlerine itaat eder, huzur bulursa buna mutmainne mertebesi deniyor. Tabii bir de mülheme var arada aslında ama tabii bu daireye de ruh dairesi deniyor, bu mutmainne dairesine. İşte bu mutmainne dairesine gelen salikin diğer mertebelerinde her birinin zikirleri var ama biz biraz ayet-i kerimede geçen kelimeler üzerinde daha çok veya bu ayette geçen la ilahe illa hu geçtiği için işte mutmainne mertebesinde nefsani tarikatlarda zikir hu şeklindedir. Tabii hu derken o derken dediğimiz gibi hep onu, yani Allah'ı düşünürler, hatırlarlar. Bu zikirlerden hangisi eftaldir? Tabii bir hadiste peygamberimiz eftalü zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah demektir buyuruyor. Tabii bu insanın manevi derecesine, makamına, mertebesine göre de farklılık arz eder. Büyüklerden birisi de işte la ilahe illallah, yani kelime-i tevhid zikrinin lafzayı celal ve hu ile yapılan zikirlerden daha faziletli, üstün olduğunu da söylemiştir. Tabi dediğimiz gibi bu salikin durumuna göre, manevi derecesine göre de elbette bunu dikkate almak lazım.
O zat diyor ki bu kelime-i tevhidde, la ilahe illallah'ta hem nefi var hem ispat var. La ilahe derken bütün ilahları yok saymak, illallah derken sadece Cenab-ı Hakk'ı ispat etmek var. Onun için kelime-i tevhid zikrinde ilim ve marifet daha ziyade olduğu için özellikle müptedi olan saliklere göre, tabii nefsani tarikatlar için yine aynı şeyi söylüyorum, bu kelime-i tevhid zikrinin daha öncelikli olduğunu, tevhid kelimesiyle, kelime-i tevhid ile ondan meydana gelen manevi ateşle, nur ile nefsin aynasının cilalandığı, onun kötülüklerin, günahlarının yandığı, yakıldığı, eridiğini ifade ediyor. Kalbini, gönlünü bu zikrin aydınlatacağını söylüyor. Aynı şekilde hu zikri de daha ileriki mertebede efendim ruhu parlatır. Demek ki kelime-i tevhid kalbi parlatır. Hu ruhu aydınlık hale getirir. Ardından efendim sır mertebesine, hu zikriyle sır mertebesine ulaşılmış olur.
Hocam burada tabi ayetin ilk kısmıyla alakalı, özellikle huvallahüllezi la ilahe illa hu, buraya kadar tabi maşallah soluksuz geldik. Buranın devamından hareket edecek olursak, alimul gaybi ve şehade, yani görüleni ve görülmeyeni bilendir. Gayb ve şehadet kelimesi burada biraz daha öne çıkıyor. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Gayb nedir? Gayb sadece bize göre midir? Ya da gayb kime göre nasıl tarif edilebilir? Buradan devam edebiliriz.
Evet, yani Allah kendisini, işte kendisinden başka ilah olmadığını bu ayet-i kerimede ifade edildikten sonra Allah gaybı ve şehadeti bilendir buyuruluyor. Bunun manası gayb, yani bütün gaybları, görülmeyenleri de bilir, görülenleri de bilir. Gayb aslında duyu organlarına gizli olan şeyler demektir. Yani kayıp diye Türkçemize geçmiştir aslında. Aynı kelime, kayıp diyoruz. Yani biz onu göremiyoruz, hissedemiyoruz, bilemiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz, ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ne yaptık? Kaybettik diyoruz. Gayb demek ki bize gizli olan, kapalı olan demektir. Aslında Ragıp el-İsfahani diye yine bir zat var malum, El-Müfredat diye meşhur bir eseri var. O da diyor ki gayb insanın beş duyusundan, idrakinden, efendim organları ve idrakiyle algıladıklarından gizli olandır. İnsandan gizli olandır. Tabii bildiğimiz şeyler malum ama gayb, tabii Allah için gayb var mıdır? Allah için gayb yoktur. Gayb bize göredir. Yani Allah her şeyi bilir. Bir külli şeyin alayım. Allah için gizli bir şey efendim söz konusu değildir. Nitekim ayeti kerimede Ali İmran suresinin baş tarafında 5. ayeti kerimesinde İnnallâhe lâ yehfâ aleyhi şeyun fil ardı ve lâ fissemâ. Allah'a ne yerde ne gökte hiçbir şey gizli olmaz buyuruluyor. Demek ki gayb bize göredir. Allah'a göre gayb söz konusu değildir. Tabii Allah görüneni de bilir. Bizim gördüklerimizi de bilir. Bilinenleri de bilir. İster mümkün varlıklar olsun, ister gayrimümkün olsun. Efendim, her türlü bilineni de bilir. Bize göre bilinmeyen, kapalı olanları da bilendir manasına gelmiş oluyor. Tabii gayb şehadetten önce zikrediliyor ayette. Gaybı bilir, sonra şehadeti bilir. Bu da tabii gaybın şehadete göre, bilinmeyenin bilinene göre en azından bizim açımızdan daha fazla olması bakımındandır. Yoksa Allah açısından dediğimiz gibi Allah için gerçek manada bir gayb yoktur. Allah her şeyi bilir. Allah hiçbir şeyi sonradan öğrenmez. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ehata bi kulli şeyin ilma. Ve her şeyi bildiği için Allah açısından bir gizlilik, bir kapalılık yoktur. Bir şeyi bilmek bakımından bir zorluk yoktur. Buradaki gayb ifadesi demek ki bize göredir. Onu o şekilde anlamak lazım. Evet, ayetin son kısmı Huvarrahmanurrahim diye bitiyor. Rahman ve Rahim ismiyle ilgili olarak programımızı takip eden dinleyicilerimiz bileceklerdir. Daha önce Fatiha suresinde, Besmele'de daha ayrıntılı durmuştuk ama hülasa etmek gerekirse Rahman isminin tecellisi daha çok dünyada gözükür. Allah'ın rahmetini, merhametini ifade eden bu iki isim. Onun için ya Rahmaned dünya ve Rahimel ahira diye dua edilmiştir. O şekilde gelmiştir, öyle denilir. Allah'ın Rahman isminin tecellisi daha çok dünyada zuhur eder. Yani Allah dünyada kendisine iman etsin, etmesin, itaat etsin, etmesin, isyan etsin, itaat etsin, hiç fark etmeksizin bütün kullarına rızık verir, lütufla, merhametle muamele eder. Hatta sadece insanlara değil, bütün mahlukata Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli eder. İşte bir hadiste geçtiği üzere Efendimiz diyor, Allah rahmetini 100 parçaya ayırdı, 99'unu kendi katında tuttu, birisini bütün mahlukata ayırdı, mahlukata paylaştırdı. İşte yırtıcı bir hayvan bile başkasına merhamet etmese, acımasa da kendi yavrusuna süt verirken ne yapar? Ayağını kaldırır, ona merhamet eder. Ama Rahim isminin tecellisi daha çok ahirette zuhur edecektir. Allah ahirette iman edenlere merhameti daha çok zuhur edecek, orada gözükecektir. Tabii bu ayeti kerim, Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de çok tekrarlanmış olması Allah'ın rahmetinin bolluğunu bildirmek içindir. Ve Allah'ın rahmetinin sonsuzluğunu, rahmetinin gadabını, öfkesini geçtiğini ifade etmek içindir. Tabii bu isimlerin de, Rahman Rahim isimlerin de kulda da bir tecellisi olması lazım. Yani Allah Teala Rahmandır, Rahim'dir. Madem ki biz Rahman ve Rahim olan bir Allah'a inanıyoruz, bu isimlerin de, diğer Allah'ın isimlerin de kulun üzerinde de bir tecellisi olması lazım. Hatta en başta insan kendisine merhamet etmesi lazım. Yani ne demek kendisine merhamet etmek? İnsan Allah'a isyan ediyorsa, günah işliyorsa, bu insanın kendisine de merhameti yok demektir. Kendisini Allah'ın azabına açık bir hale getiriyor. Kendisini cehenneme, azaba layık bir hale getiriyor demektir ki bu insanın kendisine bile acımaması, merhamet etmemesi manasına gelir. Tabi ardından da diğer bütün mahlukata, hem cinsi olan insanlara, diğer canlılara merhametle, şefkatle muamele etmek, demek ki bu Rahman Rahim olan Allah'a iman eden bir müminde bulunması gereken vasıflardır.
Hocam burada ben bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Çok karşılaşıyoruz bu soruyla. Rahman ve Rahim, özellikle dedik birincisi için bu dünyada tezahür etmesi, ikincisi için de daha çok ahirette dedik. Peki burada mümin, Müslüman, münafık, kafir ayrımı gibi bir şey olacak mı? Gibi çok fazla soru var. Allah'ın rahmeti geniştir diyerek bazı şey, affedersiniz, böyle savsaklamak meselesi gündeme geliyor. Allah'ın rahmeti geniştir diyor sorduğunuzda. Veya hani Allah zaten Rahman Rahim değil mi? Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani bizim ibadetimize mi kaldı, bizim şöyle yapmamıza mı kaldı gibi sorular çok fazla meşgul ediyor açıkçası. Bunlarla ilgili ne diyebiliriz?
Tabii işin iki yönü var. Bir, bu şeytan da insanı aldatabiliyor. Allah ile aldatabiliyor. Ayet-i kerimede de öyle geçiyor. Estağfirullah. La yagurrannekumul hayatü dünya ve la yagurrannekum billahil garur. Sizi dünya hayatı aldatmasın. Şeytan da Allah ile sizi aldatmasın. Yani Allah'ın rahmetine, merhametine güvendirerek sizi kandırmasın. Garur, şeytana verilen bir isimdir. Aldatıcı demektir. Gurur da aldanmak demektir aslında Arapçada.
Evet.
Türkçede biraz manası kaymış. İftihar etmek manasına kullanılacak yerde gurur, gururlanmak aslında aldanmak demek Arapçada. Dolayısıyla böyle bir tarafı var işin. Ama bir başka açıdan bakılırsa elbette insanoğlu hatalardan uzak değil. Gayret ediyor, iyi insan olmaya çalışıyor, günahlardan uzak durmaya çalışıyor. Tevbe ediyor, pişman oluyor. Ha, böyle bir insanın, istikametini düzeltmeye çalışan bir insanın Allah hakkında hüsnü zan etmesi, benim Rabbim Rahim, benim Rabbim Kerim, efendim çok merhametli, çok esirgeyici, bağışlayıcı, kulun Allah hakkında hüsnü zan sahibi olması güzel bir şey. Bu açıdan bakarsak. Bir kutsi hadiste de öyle geçiyor. Ben diyor kulumun zannına göreyim. Yani benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben kuluma karşı ona göreyim. Bu açıdan bakarsak olumlu. Ama bir taraftan günahlara dalıyor. Yani bu düşünce, Allah'ın Rahman Rahim olması, bu güzel cemali sıfatlarına dayanarak bunu günahlara bir gerekçe yapmak hoş değil, doğru değil. Şeytanın bir aldatmacası. Ama bir insan hasbel beşer bir takım hatalar işlemiş, yanlışlar yapmış ama yönünü, istikametini düzeltmeye çalışıyor, günahlardan uzaklaşmaya çalışıyor ve Allah hakkında hüsnü zan besliyor. Benim Rabbim Kerim, inşallah beni affedecek. Ben hatalar yaptım, döndüm onlardan. Bir daha da yapmayacağım. Efendim azmü cezmü kasteyledim diye söylerler Osmanlıca tabirle. Böyle diyorsa, böyle hüsnü zan ediyorsa güzel. Ama bunu bir günahlara gerekçe yapıyorsa bu şeytanın bir oyunu olduğunu yine ayet-i kerimelerden öğrenmiş oluyoruz.
Evet, burada eğer söyleyecekleriniz tamamlandıysa arzu ederseniz 23. ayetten devam
belki
edebiliriz.
Belki de son olarak şunu söyleyebiliriz. Tabii. Yani bu tabii Allah ve Rahman ismi özellikle Cenab-ı Hakk'ın en özel isimleridir. Diğer isimleriyle başkalarını isimlendirmek caiz görülmüştür. İşte Kerim gibi, Latif gibi. Tabii bunların başına Abd kelimesi konulup işte Abdülkerim, Abdüllatif gibi efendim söylense daha güzel olur. Abdülhalim gibi, değil mi?
Evet.
Tek Halim değil de Abdülhalim gibi Zat-ı Halinizin isminde olduğu gibi daha güzel olur ama konulmasa da caiz görülmüştür. Abd ismi olmasa da başında. Ama Allah ve Rahman ismini tek başına hiçbir varlığa vermek caiz değildir, doğru değildir, caiz görülmemiştir. Çünkü bunlar sadece Allah'a mahsustur ve bu manalar, bu isimlerin ifade ettiği manalar sadece Allah'a aittir. Tabii önemli olan yine bu isimleri zikrederken, söylerken, manasını kavrarken bunu gönlümüzde, kalbimizde hissetmek meselesi de çok önemlidir yani. Allah'a kalben, gönülden bağlanmak, bu isimlerin manasını iç dünyamızda hissetmek çok önemlidir. Onun için Cüneydi Bağdadi Hazretlerine sormuşlar, işte büyük Allah dostlarından, hatta Sufiler ona Seyyid-i Taife derler. Sufiler topluluğunun efendisi derler Cüneydi Bağdadi'ye. Demişler ki her şeyden ilgiyi kesip Allah'a yönelmenin, Allah'a bağlanmanın yolu nedir diye sorunca, işte iç dünyamızda Allah'ı hissetmenin, Rahman deyince gönlümüzde bir duygulanma, ürperme, Allah deyince ürperme meydana gelmesinin yolu nedir? İşte bu sorulunca diyor ki, işte günah işlemeye son veren bir tevbe. Yani bir tevbe ettin mi artık günah defterini kapatacaksın. Birincisi bu. İkincisi, yapılacak ibadetleri, görevleri geriye bırakma, tehir etme, ihmalkarlığını sona erdiren bir korku olacak insanın içinde. Yani Allah korkusu olacak. Bu korku bizi ihmalkarlıklardan, vazifelerimizi yapmaktan, farzları edadan, haramları işlemekten bizi o korku engelleyecek. Böyle bir korku ikinci şart. Üçüncüsü de insanı ibadetlere yönlendiren, Allah'a kulluğa yönlendiren de bir ümit. Demek ki bu üçünü diyor şart koşuyor. Dördüncü olarak da nefsi emellerden uzaklaştırıp ecele yaklaştırmak suretiyle onu değersiz görmek insanı diğer şeylerden koparıp Allah'a yöneltir. Yani boş emeller peşinde olmayacak. İşte bunlar diyor olursa o zaman insan Allah'a yönelir, Allah'a yaklaşır diyorlar. Diyor Cüneydi Bağdadi. Yine tekraren diyorlar ki ona, peki kul diyorlar bunlara nasıl ulaşır? Ne yaparsa efendim bunlara ulaşır diye sorunca, içinde diyor sırf tevhid olan, her şeyden arınmış saf bir kalple. Yani demek ki insanın maneviyatının, ruh aleminin, gönül aleminin merkezi kalp. Ve kalbi işte bu ayrık otlarından, Allah'ın dışındaki varlıkların sevgisinden, muhabbetinden temizlemek. İşin özü, esası bu. Allah'ı tanımanın, Allah'a yönelmenin, Allah'a has, layık bir kul olmanın işte merkezi, temeli, işte kalbi saf, temiz, berrak, Allah'ın sevdiği kalbi selim haline getirmek.
Buradan arzu ederseniz az önce de söylediğim gibi 23. ayete geçebiliriz. Estaizu billah. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhû el-melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mütekebbir. Subhanallâhi ammâ yüşrikûn. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Evet, buyurun.
Evet, yani bu ayeti kerimede de dikkat edersek işte Allah'ın birliği, tevhid ifade edildikten sonra Allah Teala'nın bazı isimleri, dolayısıyla bu isimler vasıtasıyla onun tanımamızı sağlayacak hususlara işaret edilmektedir. Allah'ın ortaklar, müşriklerin söylediklerinden uzak olduğu ile ayet-i kerime tamamlanmaktadır. Kısım kısım isterseniz ayet-i kerimenin ne anlama geldiği üzerinde durmaya çalışalım. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhû bir önceki ayette de, 22. ayette de aynen geçmekteydi. Yani o Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani ondan başka ibadete layık hiçbir mabut yoktur. Sadece o vardır, sadece Allah vardır. O öyle bir Allah'tır ki o hiçbir şeye muhtaç değildir. Kemal sahibidir. Bütün kemal sıfatları ondadır. Manasına huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu tekrar Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir edebi özelliktir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok şeyi tekrar ederek bizim dikkatimizi çekmiş ve önem ve vurgu yapılacak hususları zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim bir üslubu budur ki insan oğlu önem verdiği şeyi tekrar ede ede öğrenir. İşte bu kısım tekrar ediliyor. Ardından Allah Teala'nın bazı isimleri sayılıyor ki bunlardan birincisi El-Melik. Melik demek hükümranlık, saltanat sahibi demektir. Hani kral diyorlar şeyde, karşılık olarak El-Melik hükümdar demektir. Mülk, emir ve yasaklarla akıllı topluluklara tasarruf etmektir. Yani hükümranlık bu demektir. Tabii Allah Teala'nın melik olduğu başka ayetlerde de ifade ediliyor. Mesela Nas suresinde Melikin Nas, Kulevzu bir Rabbin Nas diye başlayıp melik, insanların meliki demektir. Tabii Allah için Melikin Nas deniyor ama Melikül Eşya, eşyanın maliki, eşyanın sahibi denilmiyor ama mesela Maliki Yevmiddin, bazı kıraatlerde bu Meliki Yevmiddin şeklinde de okunur. Bizim kıraatimizde Maliki şeklinde ama din gününün sahibi, din gününün maliki anlamına da geliyor. Tabii demek ki El-Melik burada mutlak manada, yani bütün kainatın sahibi, hakimi, sultanı gibi anlamlara geliyor. İşte Abdülmelik dendiği zaman tabii kullardan Melik, o sıfatı taşıyan kimse, tabii adı Abdülmelik olmayabilir ama gerçek manada bu El-Melik isminin tecellisi kendisinde görünen, bu isim üzerinde tecelli eden kimseden maksat, Allah'ın muradına göre tasarruf ederek kendi nefsine ve gerek kendi nefsine gerek başkalarına malik olan, Allah'ın muradına göre emir veren, hükmeden kimse demektir. Dolayısıyla demek ki bu Allah, Abdülmelik demek, melik olan Allah'ın hükümranlığını yeryüzünde hakim kılan, o sıfat kendisinde taşıyan kimse gerçek manada Abdülmelik'tir. İmam Gazali Hazretleri'nin bir Esma-i Hüsna şerhi var. Orada diyor ki İmam Gazali Hazretleri, nasıl ki bir padişahın hakim olduğu ülkesi varsa, her insanın da bir hakimiyet alanı vardır. Hükümran olduğu bir ülkesi vardır. Kendine ait ülkesi vardır. Tabii bu iki yönü vardır bu ülkenin. Bir kalbi vardır. Kalp ülkesi vardır insanın. Bir de kalıbı, bedeni vardır. İnsanın ordusu şehveti, hevesi ve gadabıdır. Şimdi bunlar bir yönden olumlu, bir yönden olumsuz olarak kullanılabilir. Yani insan öfkesini hak yolda, Allah yolunda, Allah'ın razı olmadığı şeylere karşı yönlendirirse öfke güzel bir iş görmüş olur. Aynı şekilde arzuları, istekleri Allah'ın razı olduğu şeylere yönelirse olumlu olur. Ama tam tersine öfkesi, gadabı, şehveti, arzusu, isteği menfi şeylere, şerlere, kötülüklere doğru olursa, bu insanda var olan bu ordular adeta, İmam Gazali'nin ifadesiyle, o zaman olumsuz bir iş görmüş olur. İnsan, tabii her padişahın bir şeyi var, halkı var, raiyesi var, emri altında olanlar var, yönettiği halk var. İşte bunlar da insanın nedir? Dili, lisanı, iki gözü, iki eli ve diğer organları da bir bakıma nedir? İnsanın emri altındaki halkı, raiyesi gibidir. Eğer bu beden açısından baktığımız zaman, işte kul bunlara sahip olursa, bunları Allah'ın razı olduğu şekilde bu emri altındaki beden ülkesini, hem dış görünüş olarak hem iç dünyası olarak bu beden ülkesini Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yönetirse, gözünü, kulağını, bütün organlarını Allah'ın razı olduğu şekilde onlara hakim olursa, o zaman efendim adaletle yönetmiş olur. Bir melik kendi vücut ikliminin, beden ikliminin, ruh ikliminin gerçekten padişahı olmuş olur. Ama tam tersi olursa, şehveti, işte organlarına hakim olmaz, gözüne, kulağına, diğer organlarına hakim olmaz. Aksine bu organlar onu yönetirse, özellikle menfi manalara, günahlara, fücura doğru çekerse, artık o melik değil, onların kulu olmuş olur. Bir bakıma halkının kulu olmuş olur. Onları idare edecek yerde onlar kendisini idare etmiş olur. Onun için böyle güzel bir teşbihte bulunuyor İmam Gazali Hazretleri. Bir de melik demek, padişah demek, herkesin kendisine muhtaç olduğu, herkesinin ihsanına muhtaç olduğu kimse demektir. Dolayısıyla insan gerçek manada bu mertebe peygamberlerin rütbesidir. Peygamberler insanlardan kendi adına bir şey istemezler. Ve ma eselikum aleyhi min ecir gibi ayet-i kerimelerde ifade edildiği üzere, bir bakıma işte bu sultanlık peygamberlere mahsustur. Ve varisler olan alimler, arifler onları takip eder. İşte alimlerin saltanatı nedir? Alimlerin saltanatı Allah'ın kullarını irşad etmeye, aydınlatmaya güçleri yettiği ve kendileri irşada muhtaç olmaktan uzak oldukları kadardır. Yani alim öyle bir kimse olacak ki kendisi irşada muhtaç olmayacak. Bazen alim zannedilip de efendim kendisi irşada yönlendirilmeye, yanlış yerlere kayıp da düzeltilmeye muhtaç olan bir insan demek ki gerçek manada alim sayılmaz aslında. Ariflerin efendim de saltanatı vardır. Efendim bu da kula mülkünde, Allah'ın mülkünde, saltanatında ortağı olmayan yüce Allah tarafından verilmiş bir şeydir. Onlar her şeyi Allah'tan bildikleri için hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Hatta ariflerden birine sormuşlar, evliyaullah'tan ariflerden birisine, sende bir meliklik var mı? Senin melikliğin, sultanat, padişahlığın var mı diye sorunca o da şöyle cevap vermiş. Yani hiçlik makamına erdiği için, ben diyor Mevlam'ın kuluyum, ben Allah'ın kuluyum, benim bir karıncam bile yok. Yani her şey ona ait. Ben kimim ki diyor, benim efendim bir şeyim olsun. Yine başka bir hikaye. Bazı hükümdarlardan birisi salih bir zata diyor ki, benden ne ihtiyacın varsa söyle, işini göreyim, ihtiyacını vereyim deyince, efendim diyor ki, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Aksine diyor, benim iki tane kölem var ki, onlar senin efendindir diyor padişaha. Melik şaşırıyor tabii, yani ne demek istiyorsun, yani bu sözünle neyi kastediyorsun deyince, benim efendim olan, senin kölen olan bu şeyler neymiş diye sorunca, o salih zat diyor ki, benim efendisi olduğum, senin kölen olduğun iki şey şehvet ve gadaptır, öfkedir diye söylüyor. Ya da bazı farklı versiyonlarında hikayenin, benim efendisi olduğum, senin kölen olduğun iki şey hırs ve hevadır, yani nefsani isteklerdir diye söylüyor. Demek ki gerçek padişahlık kimseye muhtaç olmamak, ya da önceki hikayede olduğu gibi sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilmek, Allah'a muhtaç olduğunu bilen, onun kulu olduğunu bilen, her şeyin sahibi, mutasarrıfı, maliki olduğunu Allah'ın bilen bir insan kimseden çekinmez, kimseden korkmaz. Efendim kimseye karşı boyun bükmez. Demek ki gerçek sultanlık, gerçek meleklik budur diye ifade edebiliriz.
Evet hocam, burada araya girmek durumundayım. Nitekim El-Kuddus ismi şerifine geçmeden bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu ismi şeriften bir dahaki programımıza devam edelim.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki programımızda Haşr suresinin 22. ayeti ve 23. ayetinin ilk kısmında kısmen durabilmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.